şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Donbas bölgesindeki ateşkes ihlallerini kınadı. AGİT dönem başkanı Ivica Dačić, Donetsk ve Şirikino kasabası çevresinde artan çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi. Ukraynalı Azov taburu AGİT gözlem noktasını ele geçirdi. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda Kiev güçlerinin yanında yer alan ve neonazi eğilimleriyle bilinen Azov taburunun bölgedeki Şirikino kasabası yakınlarında AGİT misyonuna ait gözlem noktasını ele geçirdiği açıklandı. Azov taburu, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda Kiev güçleri tarafından katılan ve birçok savaş suçu işlemekle suçlanan örgütlerden bir tanesi. Odessa katliamının birinci yıl döneminde gökyüzünü karabalonlar kapladı. Ukrayna'nın Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı sendika binası katliamının üzerinden bir yıl geçti. Başkent Kiev'de de 2000 kişi trajedinin kurbanlarını anmak için yürüdü. Rusya ve NATO arasında soğuk savaşın sona ermesinin ardından kapatılan kırmızı hat yeniden aktif hale getirildi. NATO yetkilileri ittifak ve Rusya'nın kırmızı hat bağlantısını aktif hale getirdiğini, iletişimin 7 gün 24 saat ulaşılabilecek şekilde yenilendiğini ve düzenli olarak testlerin yapıldığını da belirtti. Kırmızı hat Sovyetler Birliği döneminde 1962'deki Küba füze krizi sonrasında Rusya ile ABD arasında uygulamaya konulan bir özellikli bir ilişki biçimiydi. Moskova ve Batı ilişkilerinde gerilim sürerken Rusya ve Çin işbirliğini geniş alanlara yayıyor. İki ülke Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirecek. Çin Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Ortak Deniz 2015 adı verilen tatbikatın Mayıs'ta yapılacağı belirtildi. İki taraftan 9 geminin katılacağı tatbikatın 3. bir devlete yönelik olmadığının da altı çiziliyor. Çin Halk Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Shi Yinhong, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Rusya bu tatbikatla uluslararası izolasyonda olmadığını ve hatta Avrupa'nın sınırlarında tatbikat yapabileceği mesajını veriyor. Çin de ABD ve Japonya arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine tepki olarak Rusya ile sıkı dost ilişkilerine sahip olduğunu göstermek istiyor dedi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Özdemir Akbal ile bu tatbikatı konuşacağız. Bu tatbikatın Doğu Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da kime neyi gösterdiğini, hangi ülke tarafından nasıl değerlendirileceğini ve elbette Amerikalıların bu tatbikata nasıl bakacaklarını Özdemir Akbal ile konuşacağız. Rusya'nın Nazi Almanya'sının yenilgiye uğradığı 9 Mayıs 1945 Zafer Günü'nün 70. yıl dönüm kutlamaları için hazırlıkları sürüyor. 9 Mayıs Zafer Günü'nde çok sayıda devlet başkanının Rusya'da olması bekleniyor. 25 lider arasında Çin, Küba ve Venezuela devlet başkanları var şu ana kadar geleceğini belirten. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek Zafer Günü etkinlikleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Merkel bugüne dek Rusya ve Almanya arasında büyük anlaşmazlıklar yaşandı. Bunu Ukrayna'da yaşananlar da dahil. Ancak benim 10 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le meçhul asker anıtına çelenk bırakmam bir o kadar önemli dedi. Böylece 2. Dünya Savaşı'na da anmış olacaklar iki lider birlikte. Yemen'e kara hamlesi var. Suudi önceliğindeki Sünni koalisyonu Yemen'e keşif için özel birlik indirmesi kara müdahalesi hazırlığına yoruldu. Riyad bu iddiayı yalanlamış olsa bile Yemen'de kara harekatı için hemen hemen herkes hazır. Böyle bir yoğun beklenti içerisinde. Nusra cephesinin kaçırıp işkence ettiği Halepli aktivist Muhammed Aoun yaşadıklarını Independent gazetesine anlattı. Aoun, Halep'i ele geçiren radikal İslamcılara karşı Nisan ilk haftasında protesto düzenlediklerini ama gösterinin kılıçlar sallayıp bayrak yırtan militanlarca dağıtıldığını söyledi. Irak'ta Halepçe'de Gazprom sondaj yapacak. Rusya'nın devlete ait petrol şirketi Gazprom, Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle anlaşması gereği Halepçe'de yıl sonunda ilk petrol keşif kuyusunu kazmaya hazırlanıyor. 100 milyon varil petrol rezervi olduğu tahmin edilen kentte 200 kişiye iş sağlanacak. Halepçe katliamının bu yılki yıl döneminde Kürt yönetimi bütçe ayıramamış 40 milyon dinarlık masrafları Gazprom üstlenmişti. Rus motorcular Viyana'yı geçmiş durumdalar. Kongo'da İslamcılara karşı peçe yasağı geldi. Orta Afrika ülkesi Kongo'da aşırılıkçı İslamcı saldırılara karşı tedbir olarak yüzü tamamen örten peçeler yasaklandı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Özdemir Akbal ile Rusya ve Çin'in Akdeniz'de yapacağı tatbikatı konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Akdeniz'deki bir tatbikatı konuşacağız ama bu tatbikatı yapan iki ülkede Akdeniz'le hayli uzak yerlerde bulunan Akdeniz'de Somut olarak kıyıları, karaları bulunmayan ülkeler Rusya ve Çin, iki ülkeden 9 geminin katılacağı bir tatbikatın 3. bir devlete yönelik olmadığı açıklaması Çin'den geldi. Bununla ilgili tartışmalar akademi dünyasında da başlamış durumda. Çin Halk Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler profesörlerinden Shi Yinhong, New York Times'a yaptığı açıklamada Rusya bu tatbikatta uluslararası izolasyonda olmadığını ve hatta Avrupa sınırlarında tatbikat yapabileceği mesajını veriyor. Çin de ABD ve Japonya arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine tepki olarak Rusya ile sıkı dost ilişkilere sahip olduğunu göstermek istiyor dedi. Bu şekilde yorumluyor Çinli akademisyenler. Biz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Özdemir Akpal hocamızla konuşacağız. Bu iki ülke Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de neyi gösteriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerine, Doğu Akdeniz ülkelerine mi, Avrupa ülkelerine mi mesaj? Amerika'ya mı? Bizlerin bunu nasıl anlaması gerekir? Bunu konuşacağız, soracağız. Hoş geldiniz Özdemir hocam.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, bu iki güçlü büyük ülke Akdeniz'de tatbikatla bayrak gösterecekler, boy gösterecekler. Öncelikle tatbikatların ne anlama geldiğini bir size sormak istiyorum ve bir sanıyorum sadece Türkiye'ye ya da o bölgede bulunan ülkelere değil, büyük güçlere, rakipleri Amerika'ya da bir şeyler söylüyorlar, söylemek istiyorlar herhalde. Ne diyorlar, nasıl bakıyorsunuz siz?
Şimdi tatbikatlar, yani askeri tatbikatlar kesinlikle bir ülkenin veya tatbikatı yapan ülkeler grubunun harbe hazırlık seviyesinin belirtecidir. Yani askeri tatbikatlar hem bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin harbe hazırlığının temin edilmesidir. Aynı zamanda da üçüncü taraflara veyahut ikinci taraflara o ülkenin silahlı kuvvetlerinin harbe ne kadar hazır olduğunu, savaşma seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu da göstermenin bir aracıdır. Adeta bir silahlı kuvvetler reklamıdır. Dolayısıyla bir askeri tatbikatın düzenlenmesinin üçüncü ülkelere mesaj olarak verilmemesi gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Diplomasinin şu altın kuralını unutmayalım. Masa etrafının insanların masa üstünden birbirlerinin yüzüne gülerken masanın altından birbirlerini tekmeleyerek bacaklarını kırma sanatıdır. Yani bu açıdan bakıldığı zaman aslında Çin'in ve Rusya'nın da Akdeniz'de özellikle bu Suriye meselesiyle alakalı olarak başka Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Esad'ın gitmesini isteyen gruba dair de bakın biz güçlüyüz ve kararlıyız. Bunlar klasik askeri söylemlerdir zaten. İfadelerinde sloganik bir şekilde bu tatbikatta vereceğini söylemek mümkün. Şimdi bu işin birinci boyutu. Ancak bir uluslararası dünya politika sisteminden bahsedecek olursak eğer, bunun hiyerarşisinin tepesinde uluslararası ekonominin ana başat aktörlerini kontrol etmesi hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri bir küresel güç olarak bulunur. Bunun altında, bu tabii benim şahsi değerlendirmem, Rusya ve Çin gibi yarı küresel devletler mevcuttur. Ve bunların altında da Türkiye, Suudi Arabistan gibi bölgesel güçler yer almaktadır. Yarı küresel güçlere bir de Avrupa Birliği'ne eklemekte fayda var. Ve onun haricinde de Birleşmiş Milletler'e üye olan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil eden diğer ülkeler yer alır. Dolayısıyla bu hiyerarşik sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek ekonomik gerek askeri açıdan en tepede olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi bu noktada Rusya ile Çin'in yapmaya çalıştığı şey, başta Esad rejimiyle alakalı olarak, onun haricinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Havzası'nda bulunan bu hidrokarbon bölgelerinin temini açısından oradaki bir güç gösterisidir. Bu tatbikatın anlamlarından biri bu. Ama ekonomi politik açısından bakıldığında, eğer ben yanlış bilmiyorsam, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yatırımlarının %25'i Çin'de bulunuyor. Ve aynı zamanda askeri politik açısından da Çin'le her ne kadar bir çatışma öngörülse de aynı zamanda da bir işbirliği de söz konusu ekonomik olarak. Şimdi Rusya'nın durumunu değerlendirelim. Rusya eski Sovyetler Birliği değil. Şöyle ki, bundan 30 sene önce olmuş olsaydı bu tatbikat, Ukrayna'nın hiçbir şekilde, hiç hilafsız Sovyetler Birliği'nin askeri gücüne, özellikle de deniz gücüne ciddi manada katkı yapmasını beklerdi. Ama şu andaki şartlarda Ukrayna'nın durumu belli. Dolayısıyla hem Çin'in hem Rusya'nın kendi ekonomi, politik ve askeri sistemleri açısından handikapları mevcut. Bu handikapları da belli noktalarda, özellikle Doğu Akdeniz Havzası'nda bayrak göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı biz buradayız ve ayaktayız ifadesini ortaya koyarak bertaraf etmeye çalıştığını söylemek mümkün. Şimdi Rusya ve Çin ittifakı Esad meselesinde bir miktar başarılı oldular. Tartışmasız bir gerçek. Ama bölgedeki IŞİD terör örgütünün özellikle de İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı potanın altında birleştirmesi ve bu noktadan da birlikte hareket ediyor olması ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın nükleer görüşmelerinin Rusya ve Çin için oluşturacağı handikapı da düşünecek olursak eğer, Rusya ile Çin'in yapmış olduğu askeri tatbikatın düşük profilli belli noktalarda ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine karşı gerçekleştirilebilecek bir harekatın simgesel mesajı olarak ancak değerlendirebiliriz.
Evet ve bölge ülkeleri açısından bölge ülkelerinin alması gereken bir mesaj olduğunu düşünebilir miyiz? Siz Kıbrıs'ta bağıntısından bahsettiniz örneğin. Bunun Türkiye'nin ya da Yunanistan'ın ya da Mısır'ın bu tatbikattan alacağı mesajlar ya da bakışlarında bir özellik olacak mıdır?
Tabii şöyle ki şimdi Mısır'da Sisi darbesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ile yeni yeni bir yakınlaşma ortaya çıkıyor ama Rusya'da bir sıfır alternatif olarak değerlendirilmiyor. Yani Rusya'da Mısır için bir alternatif. Dolayısıyla bu türlü durumlarda mesela Suudi Arabistan'ın da 1950'li yıllarda Rusya'ya yanaşmayı bir alternatif olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Bu türlü durumlarda Amerika Birleşik Devletleri için Rusya manasında konuşuyorum. Bakın ben de bir alternatifim, bir küresel güç olarak bölge ülkeleri benimle de irtibat kurabilir mesajını verecektir. Fakat tekrardan söylüyorum, Sovyetler Birliği döneminde bile yani Rusya'nın vaziyetinden çok çok daha güçlü dünyada iki tane süper devletin var olduğu dönemde bile gerek Mısır'la yapılmaya çalışılan askeri ittifaklar 50'li yıllarda ve 60'ların başlarında gerek diğer bölge ülkeleriyle yapılmaya çalışılan askeri ittifaklar tam manasıyla başarıyla sonuçlanmadı. Dolayısıyla Rusya evet bir alternatif ama bir yere kadar alternatif olduğu için bölge ülkeleri de mesafeli bir memnuniyet ve alternatif olma ihtimali üzerinden değerlendirecektir tatbikatı. Sonuç olarak Mısır'ın olsun, Yunanistan'ın olsun, Güney Kıbrıs'ın olsun bölge ülkeleri olarak Rusya'ya çok da fazla yakınlaşabileceğini, Amerika'yı da tamamen bir kenara koyabileceğini değerlendirmek hayli güç.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Özdemir Akbal hocamız idi. Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'deki Rusya ve Çin tarafından yapılacak ortak tatbikatın ne anlama geleceğini hem Amerika'nın bakış açısı ve Amerika'nın varlığının etkisiyle hem de bazı bölge ülkelerinin bu tatbikata ne şekilde değerlendireceği, bu güçlere nasıl baktığını konuştuk süremiz el verdiğince. Çok teşekkür ediyorum Özdemir hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.